Ayrım 5.
Bakunin ayağa kalktı, ardından Niza da kalktı. Evet, nefretinizin kökleri o zamana kadar uzanıyor gerçekten de. Ve biliyor musunuz neden? Niza sözcüklerin üzerine basa basa söylemişti bunları. Çünkü siz ebediyen yalnızlığa mahkum bir isyancı olduğunuzdan ona imreniyorsunuz. Hayır diye bağırdı Mihail Aleksandrovich yüksek sesle. Sanki Liza ona iğne batırmıştı. O ne Mozart, ne bir dahi, ben de Salieri. Salieri, 1750-1825 yılları arasında yaşamış Avusturyalı besteci. Haydn ve Beethoven ile birlikte Mozart'ın öğrencisi. Mozart, Haydn ve Beethoven ile yaşamı boyunca dost kalmasına rağmen Salieri'ye hiç güvenmemiş, hatta onun kendisini zehirlemeye çalıştığına inanmıştı. Değilim. Tarih bizi yargılayacak ve hükmünü benden yana verecektir. Ben hapis cehenneminde 8 yıl yandım. Ben... Bakunin bir an durakladı ve ani bir hareketle yüzünü elleriyle kapattı. Sonsuza dek unutmak istediği birkaç sahne gözlerinin önüne gelmişti. Alekseyev hapishanesi, loş hücre, hapishane feneri ve aklından bugün dahi çıkmayan utanç verici itiraf sözcükleriyle dolu sayfalar canlanmıştı anılarında. Efendim, ben sizin önünüzde suçluyum. Almanların ellerinden kurtarıp beni sizin yüce imparatorluğunuzun şefkatli ellerine teslim ettiği için yüce tanrıma şükrediyorum. Marx'ı çara ihbar ettiği sözcükler bir an için gözünün önünde belirip kayboldu. Liza onu başka türlü değerlendiriyordu. Sitemlerinde ileri gittiği kanısına vardı. Beni affedin Mihail. Siz çok uzun süre acı çektiniz. Uçurumlardan geçmiş olan sizi kırdım. Siz bir kahraman gibi ağır deneylerden geçtiniz. Torunlarınız yaşamınızı okuduklarında yiğitliğinizin yüceliğini teslim edeceklerdir. Benim kabalığımı bağışlayın. Susun, yeter artık susun. Artık biz Marx'la omuz omuza savaşacağız. Bakunin sandalyeye eğildi, yüzünü elleriyle kapattı ve derin derin içini çekerek birbirini tutmayan sözler mırıldandı. Daha sonra metal çerçeveli gözlüğünü avuç içiyle sildikten sonra taktı ve soğuk bir tonla ''Seninle bir melodram sahneledik. Daha fazla tartışmayalım ve geçmişten söz etmeyelim. Her şeyin canı cehenneme. Duyduğuma göre zenginleşmişsin. Devrim mücadelesi ise sarı madene gereksinim duyuyor. Bu maden silaha, müthiş makinalara ve bombalara dönüştürülebilir kolayca.'' Ben o sarı madenin bu şekilde kullanılmasını istemem. Terör bana akılsızlık gibi geliyor. Eğer kitap, gazete yayımlamak için kaynak gerekiyorsa bana ve kocama bel bağlayabilirsiniz. Sizin görüşlerinize katılmıyor olsak da seve seve katkıda bulunuruz. Siz de Marksistlerin dehşetli etkisini görüyorum. Buna Leonardo da Vinci'nin bir sözüyle yanıt vereceğim. Bağlılık silahtan daha güçlüdür. Söyleşi bir türlü rayına oturmamıştı. Sıkıntılı bir suskunluk başlamıştı. Liza Bakunin'e aile yaşamını, mutlu olup olmadığını sordu. Nasıl söylemeli? Yine aynı Leonardo der ki, mutluluk ya da mutsuzluk her iki kavramda nasıl algıladığımıza bağlı. Doğru, karım Antonia Kseveryevna'dan söz etmem gerekirse, o sevimli, iyi yürekli ve kadınların çoğu gibi aptal. Hiçbir konuda bana engel olmuyor. Bu da önemli bir artıdır. Mihail Aleksandrovich'in küstah tavrı ve sözleri Liza'yı gücendirmişti. Onunla vedalaştığına sevindi. Birkaç dakika sonra bindikleri büyük siyah gondol, onu ve kızını Lido'dan uzaklaştırırken Liza, Bakunin'den ayrıldıktan sonra uzun yıllar boşuna aradığı iç huzuruna ve hafifleme duygusuna kavuşmuştu bile. Öyle ki içinden şarkı söylemek geliyordu. Beyaz limana yaklaştıklarında sessizliğe gömülmüş bir cenaze alayıyla kesişti yolları. Karanlık bastırmıştı. Koyu kırmızı meşaleler bir mezarlığa dönüşmüş olan Saint Michel adasına doğru yol alan kayıktaki siyah tabutta yansıyordu. Ben de hayallerimi gömüyorum bugün diye düşündü Liza bu hüzünlü cenaze alayını seyrederken. 1 Mayıs'ta Marx'ın büyük kızı 21 yaşına bastı. İngiltere yasalarına göre artık reşitti. Sabah erkenden Modena Villa'da hoş bir kutlama telaşı başlamıştı. Konuklar davet edilmişti, kutlama yemeği hazırlanıyordu. Gelişkin bir zevke sahip olmasıyla ünlü Laura, annesiyle birlikte doğum günü kutlanan kız kardeşinin ve gürültücü Tosi'nin elbiselerinin süslemelerini bitirmişti. Bu özel günde Karl da kapital üzerine çalışmaya ara verdi. Yine bir ara yalnız kalıp Engels'e uluslararası birliğe etkin olarak katılan insanlar ve birliğin işlerinden ayrıntılı olarak söz etmek istediği mektubu yazmak için kendisine söz verdi. Yemekte babasının yanına kuruldu Jenny Chen. Onun günüydü bugün. Çocukluğundan bu yana en çok sevdiği yemekleri hazırlatmıştı. Lan Chen, kremalı pasta ve geleneksel yaş günü böreği hazırlamada oldukça hünerliydi. Ne var ki kara gözlü Jenny Chen'in aklı başka yerdeydi. Onu endişelendiren başka bir şey vardı. Bir gün önce Laura, Charles Manning'in evlilik teklifini reddetmişti. Bu olay aile üyeleri tarafından ayrıntılı olarak tartışılmıştı. Max bu konuyu üç kızını da bir baba şefkatiyle seven Engels'e de yazmıştı. Laura ve Jenny Chen'in kız arkadaşlarının kardeşi olan Charles Manning, Güney Amerika asıllıydı. Yakışıklı, akıllı Manning, Laura'ya sırılsıklam aşıktı ve ona uygun biri olarak görünüyordu. Laura onda güçlü, tutkulu duygular uyandırmıştı. Ne var ki Manning duygularına karşılık görememişti. Genç adam belki duyguları değişir umuduyla Laura'dan karar vermeden önce bir süre daha beklemesini rica etmişti ama bunun karar üzerinde bir etkisi olmamıştı. İleride beni sevebilirsiniz diye ikna etmeye çalışmıştı Laura'yı umutsuzluk içinde elinde tuttuğu şapkasıyla oynarken. İki genç evin bahçesinde ayakta duruyorlardı. Laura Manning'in kızarmış parmaklarına, farklı uzunluktaki tırnaklarına bakınca içinden gülmek gelmişti. Anlaşılan tırnaklarını yiyor, ne kötü bir alışkanlık diye geçirdi içinden. Manning dokunaklı ifadelerle kendisini sevmesi ve son sözünü hiç olmazsa bir yıl sonra vermesi için yalvarırken. Hayır Charles, sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem. Benim aşkımı beklemek nafile. O kararlı bir tavırla reddettikçe Manning'in hararetli ısrarı Laura'yı şaşırtıyordu. İlginçtir, ben daima ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye düşünürdüm. Acaba aşkın yasası daha mı farklı? Sanmam. Belki de bu onurunun kırılmasından kaynaklanıyor. Erkekler kadınların kendilerini reddetmesini bir yenilgi olarak kabul ediyorlar diye düşünüyordu ve az kalsın bu düşüncelerini yüksek sesle söyleyecekti. Laura acımasızdı. Pek çok genç ona aşık olmuş, onunla evlenme düşleri kurmuştu. Güzelliği ve masum cilveleri dışında büyüleyici, kadınsı bir havası da vardı. Ama Marx'ın öteki kızları gibi Laura da aşk sözcüğünü bir mucize gibi ulaşılmaz, nasıl geleceği bilinmez bir talih olarak görüyordu. Karşılaştıkları erkeklerden hiçbiri onların ruhlarında Shakespearevari büyük çalkantılar yaratamamıştı henüz. Uzlaşma onlar için bir utanç kaynağı ve zayıflıktı. Yüce bir amaca ulaşmaya çalışanlar sıradan şeylere akıl erdiremezler. Karl ve Jenny kızlarını hiçbir konuda zorlamıyor ve insanlar hakkındaki düşüncelerini ve kime olursa olsun duydukları sempatiyi onlara empoze etmeye çalışmıyorlardı. Manning hakkında ne düşünüyorsun Chili diye sordu Laura babasına. Marx'ın yeni lakabı Chili'ydi. Kısa bir süre önce ortaya atılan bu lakap ailecek çok tutulmuştu. O her bakımdan hoş bir genç. Manning için üzgünüm ama onu sevmiyorum. Ne yapabilirim ki maripli? Bunda düşünülecek bir şey yok. Sen ona karşı ilgisizsen çözüm bulunmuş demektir. Jenny Chen ve Laura bu konuları gece yarısına kadar tartıştılar. Aşk konusunun genç kızların hayallerini süslemesi doğaldır. Ancak Marx'ın kızlarının genç erkeklerden beklentileri oldukça fazlaydı. Kişiliklerindeki gelişmişlik sonucu gülünç ve yapmacık olanı anında ayırt ediyorlardı. Laura Manning'i kibirli ve duygusal buluyordu. Marx'ın kızları babaları gibi Goethe'nin şu sözlerini sık sık yineliyorlardı. Duygusal insanlar hakkında hiçbir zaman olumlu düşünmedim. Onlar daima kötü yol arkadaşıdırlar. Jenny Chen'in yaş gününü Londra üzerindeki tertemiz gökyüzü ve güneş renklendirmişti. Öğle yemeğinden sonra tüm aile Hampstead'e gitti. Yolda şarkı söylediler, güldüler, eğlendiler. Carl ve Afacan Tosi neşeliydiler. Akşam eve konuklar geldi. Gelenler arasında Enternasyonel Genel Konseyi'nin kimi üyeleri, Başkan Odger ve Chartistlerin önderi ve yakın aile dostları Ernest Jones da vardı. Kadehini koyu ren şarabıyla doldurduktan sonra, ''Böylece bizim Çin İmparatoru Kui Kui'nin doğum gününü kutluyoruz. İlk kadehi doğum gününün kahramanı için kaldırıyorum. İkinci kadehi ise Uluslararası İşçiler Birliği şerefine.'' dedi Marx. Neşeli, rahat bir akşam yemeğinden sonra konuklar evin en büyük odası olan Marx'ın odasına geçtiler. Sohbetin konusu kısa bir süre önce meydana gelen Abraham Lincoln cinayetiydi. "Marx, yeni başkan Johnson'a hitabınızı yazdınız mı?" dedi Odier prosunu yakarak. "Bir şeyler karaladım ama son şeklini yarın vereceğim." Washington'da bu sinsi cinayet eski ve yeni dünyadaki tüm namuslu insanların yüreğini öfkeyle dolduruyor dedi. Şöminenin yanına oturmuş purosunu içen John şiddetle. Hatta Lincoln'le kara çalma gayreti içindeki iftiracılar ve azmettiriciler halktaki öfke patlaması karşısında korkuya kapıldılar ve timsah gözyaşları döküyorlar dedi Marx karamsar bir yüz ifadesiyle. O oduncu bir başkandı ama oldukça iyi yürekli bir insandı dedi rahatça kurulduğu koltukla birlikte Marx'a dönen Odger. Başarılardan sarhoş olmayan Lincoln'u acılar da yıkamadı. Hep yüce hedeflere yönelmişti. Halktaki duygu dalgalanmaları karşısında kendinden geçmedi ve halkın coşkusu tavsadığında umutsuzluğa kapılmadı. Çok büyük görevleri dürüstçe ve sadelikle yaptı. Bana öyle geliyor ki gerçekten de çok üstün olan bu alçak gönüllü insan ancak trajik ölümünden sonra halk nezdinde kahramanlaştı diye karşılık verdi Marx. Acaba yeni başkan nasıl biri dedi Jones. Johnson yaşamı yoksulluk içinde geçmiş biri. Oligarşinin can düşmanı, sert ve kararlı. Kuzeyde yaşayanlar yeni başkanın Lincoln'un katledilişinin ardından alçaklara ödün vermeme tutumuna kesin bir destek veriyorlar. Sohbetin konusu uluslararası birlikteki işlere kaymıştı. Marx bu sıralar tüm dikkatiyle Schweitzer'in başında bulunduğu Lasalcıların etkisinin güçlü olduğu Almanya'yı, hala Louis Bonaparte'ın esareti altında inleyen Fransa'yı ve diğer pek çok ülkeyi incelemekteydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde gençler tüm yaşlıları neşeli eğlence ortamına çekti. Marx'ın çalışma odasındaki mobilyalar kütüphanenin önüne itildi. Yerinde duramayan Tusi, "Herkesi dansa davet ediyoruz," dedi yüksek sesle. Miyopluğu, gri, yağlı saçları ve azimli çalışkanlığı nedeniyle Marx ailesinde yaşlı köstebek lakabıyla anılan Jenny'nin çocukluk arkadaşı Nina Schöler, gerçek bir piyano sanatçısı gibi piyanonun başına oturdu ve melodiler odaya yayıldı. Karl kendisiyle alay ederek utangaçça karısıyla vase kalktı. Vücut yapısından beklenmeyecek kıvraklıkta dans ediyordu. Hareketleri uyumlu ve kendinden emindi. Jenny de iyi dans ediyordu. Genç kızlığındaki canlılığını korumuştu ve valste olağanüstü bir zarafetle dönüyordu. Karl'a gülümsüyordu. İkisi de adeta gençleşmişti ve birbirlerini nasıl da sınırsızca sevdiklerini daha da derinden hissediyorlardı. "Sen benim için hep Trier'in en güzel kızı, baloların kraliçesi oldun ve öyle kalacaksın," diye fısıldadı karısının kulağına Marx, onu koltuğuna götürürken. Jenny yanıt olarak çevredekilere fark ettirmeden onun elini sıktı. "Bizi aşktan başka hiçbir şey gençleştiremez," dedi. Oyunlar başladı. Marx gözleri bağlı haldeyken yanan bir mumu söndürebileceğine bahse girdi. Lenchen onun gözlerini dikkatlice bağladı. Sonra da görüp görmediğini kontrol etmek için birkaç kez kendi ekseni etrafında döndürdükten sonra yaklaşıp mumu söndürmesini istedi. Karl kollarını genişçe açıp ayaklarını komik bir şekilde sağa sola oynatarak yürümeye başladı. Yönünü kaybetti, mumun tam karşı tarafına gitti ve tüm gücüyle Tusi'nin uzattığı bir fırçaya üflemeye başladı. Herkes gülüyordu. Göz bağı çözüldükten sonra mumun tersi yönde olduğunu görünce kendisi de kahkaha krizine tutuldu. Ardından kura ve körebe oyunları başladı. Herkes koşmaktan yorgun düştükten sonra Jenny Chen doğum gününde kendisine hediye edilen kahverengi karton ciltli kitabı getirdi. Bir süre önce İngiltere'de yayınlanan ve çok popüler olan bir kitaptı bu. İtiraflar kitabı ya da öteki adıyla Kendi Kendini Tanı Oyunu. "Saygıdeğer marifli, sizden bu cildi kendi itiraflarınızla açmanızı rica ediyorum," dedi Jenny Chen, sevimli bir şekilde reverans yaparak ve kurnazca gülümseyerek. Yanıt verilmesi gereken sorular özenli ve düzgün harflerle ayrı bir sayfaya yazılmıştı. Karl'ın çeşitli bahaneler öne sürerek yanıtlamaktan kaçınma çabaları sonuçsuz kaldı. Sonunda pes etti ve göğsünde duran monoklünü takarak soruların yanıtlarını yazmaya başladı. Kızlarının üçü de masanın üzerine eğilerek Marx'ın etrafını sardılar. Nefeslerini tutmuş, babalarının el hareketlerini takip ediyorlar, yanıtları yüksek sesle okuyorlardı. "İnsanlarda en çok değer verdiğiniz meziyet," Marx biraz düşündükten sonra, "sadelik," yazdı. Erkekte güç, kadında zayıflık. En belirgin özelliğiniz hedefe ulaşmadaki kararlılık. Mutluluğa bakışınız mücadele. Bağışlayabileceğiniz kusur saflık. Sizi en çok tiksindiren zaaf dal kavukluk. Antipati duyduğunuz kişi Martin Tupper. Marx bu yanıtı yazınca Ernest Jones alkışlamaya başladı. Bravo Carl, ben de o soruyu aynı şekilde yanıtlardım. Hiç kimse çirkefliği, işleri yolunda giden bu yazardan daha iyi temsil edemez günümüzde diye bağırdı. Devam et Çeli diye ısrar ediyordu Jenichen, babasının yakmaya çalıştığı proyu elinden alarak. Sevdiğiniz uğraş, kitap karıştırmak. Sevdiğiniz şairler, Shakespeare, Aşil, Goethe. Sevdiğiniz yazar, Diderot. Sevdiğiniz kahraman, Marx kalemi bıraktı. Onlar çok, sayılmayacak kadar. Öncelik vermekte zorlanıyorum. Ancak ikisini hemen söyleyebilirim dedi. Kim onlar, kim diye sesler geliyordu her taraftan. Büyük Spartaküs ve Kepler. Kepler mi dedi Jenichen biraz şaşırarak. Kopernik'in öğretisine dayanarak gezegenin hareketini kanıtlayan ve böylece en büyük buluşu yapan odur diye açıkladı Marx. Sevdiğiniz kadın kahraman diye ağzını yokladı Laura. Gretchen diye yanıt verdi babası gülümseyerek. Sevdiğiniz çiçek, Defne. Sevdiğiniz renk, biliyorum kırmızı diye bağırarak babasından önce cevap verdi Tusi. Marx kırmızı yazdı. Sevdiğiniz isim, Marx biraz duraksadı, kurnazca gözlerini kıstı. Laura, Jenny. Küçük Eleanor Tusi dudaklarını büzdü ama onun gücendiğini fark eden olmadı. Sevdiğiniz yemek, balık diye yanıt verdi Carl'ın yerine Lenchen. Sevdiğiniz veciz söz, sevdiğiniz slogan, Marx bu sorulara hiç düşünmeksizin iki Latin atasözüyle yanıt verdi. İnsana özgü olan hiçbir şey bana yabancı değildir ve her şeye şüpheyle bak. Babası itirafları bitirdiğinde Jenichen ondan yanıtların altını imzalamasını istedi. Senin el yazın dostum marifli, gotik kiliselerin kuleleri gibi sivri ve yukarı bakıyor, çizgilerin şimşeğe benziyor dedi Jones, Marx'ın omuzlarının üzerinden yazılan sayfaya bakarak. Çeli neden adını tam olarak Karl Heinrich diye yazmadın diye protesto etti Tusi. Seninki sadece Karl Marx, annemin adı Jenny ama onun 4 tane güzel adı var. Jenny, Julia, Johanna, Berta. Seçme şansı var ama ben çok şanssızım. Ben tüm yaşamım boyunca Eleanor olmak zorundayım. Başka biri değil. İkinci adım hoşuma gitmiyor. Doğrusu insana birkaç isim takmak anlamsız dedi Marx'ın ikinci kızı. Oyun devam ediyordu. Herkesin önünde itiraflarda bulunma sırası Jenichen'e gelmişti. İnsanlarda en fazla değer verdiğim özellik elbette insan sevgisi. Erkekte moral güç, kadında aşk diye yanıt verdi hızlı hızlı. Bizim dinin mutluluğu sevmek olarak adlandırdığını biliyorum. Bizim usta Kakadu ise sevilen olmak istiyor diye ilan etti küçük Tusi kurnazca gülerek. Pis, kindar, cüce Alberich. Alberich, Alman Nibelungenlerdeki cüce kahraman. Geveze diye bağırdı öfkeden kıpkırmızı kesilen Jenichen kız kardeşinin sözlerini keserek. Şimdi de ben itiraflarda bulunacağım diye ısrar etti Eleanor. Benim belirgin özelliğim meraklılık. En büyük mutsuzluğum ise tabii ki diş ağrısı korkusu. Doğru değil mi Mömçen? Geçenlerde senin dişini çektiler ve bu senin hiç de hoşuna gitmedi. Hoşlanmadığım şey ise diye devam etti küçük yaramaz. Elbette soğumuş koyun eti. Mutluluktan ne anladığıma gelince Tusi karar veremiyordu. Bakışları hiçbir zaman tadına bakamadığı şampanya şişesinin olduğu tepsiye ilişti. Buldum buldum şampanya diye bağırarak ellerini çırptı. Bu kadar da fazla ama daha 10 yaşındasın. Şımartılmış bu kız. Bu kız ileride ne hale gelecek? Carl'ın çocuklar ebeveynlerini yetiştirmelidirler. Savı bakın nelere yol açıyor diye araya girdi Lina Schöler. Schöler uzun süre çocuk bakıcısı olarak çalışmıştı ve Jenny ve Carl'la sık sık gençliğin eğitimi üzerine tartışıyordu. Yasak meyve tatlıdır ve mutluluk da onu deneyene kadardır diyerek Eleanor'u savundu kıvrak zekalı Odger. Heyecandan yanakları al al olmuş ve tatlı bir görünüme bürünmüş Tusi konuşmasını sürdürdü. Jenny çiçekler içinde en çok zambağı sever. Mümçen ve Laura ise gülü. Çeli kokulu pembe defneyi. Ben ise ayrım yapmaksızın tüm çiçekleri severim. Benim sloganım ise ileri. Bravo dedi Jones onu alkışlayarak. Hedefine yürü. Jenny Chan slogan sorusuna yanıtını erik ağacından yıldızlara diye açıkladı ve bunu defterine kaydetti. Laura kendi sloganını açıkladı. Gerçek her şeyden üstündür ve galip gelecektir. Gece uzadı ve konuklar her zamankinden daha geç bir saatte ayrıldılar. 1865 yazı neme alışkın İngilizleri bile bunaltıyordu. Havanın serinlediği ender saatlerde Marx masasını ardına kadar açtığı pencereye yaklaştırıyor, temiz havanın serinletici akımından keyifle yararlanıyordu. Bu acımasız romatizmasının ansızın nüksetmesine yol açtı. Kürek kemiklerindeki ağrı kollarını hareket ettirmesine olanak vermiyordu. Çalışmalarını ertelemesi gerekmişti. Parasal durumu kötüydü. Engels biriken borçların ödenmesi için arkadaşına düzenli olarak para gönderiyor ve sabırsızlıkla kapitalin bitmesini bekliyordu. Çalışmanın tamamlanıp el yazmalarının gönderildiği gün doyasıya içeceğim. Buna ancak ertesi gün senin buraya gelmen ve bu çılgınlığı birlikte yapmak koşuluyla ertelerim diye şaka yapıyordu bir mektubunda. Aynı mektupta Marx'ın sağlığından endişelenen Engels, vücudunun ağrıyan yerlerini kapatabilecek büyüklükte iki büyük file çuval ısmarla. Çuvalları kepekle doldurarak sobada dayanabileceğin kadar ısıt. Ara ara üstüne ört. Kalın giysiler giyerek yatakta dinlenmelisin bu sıralar. Romatizmaya bir de böbrek ağrıları eklenmişti. Tüm bunlar Marx'ı son derece üzüyordu. Neşesiz ve öfkeliydi. Karl'ın okul arkadaşı ve karısının kardeşi Edgar von Westphalen yerleştiği Teksas'tan gelmiş ve neredeyse tüm yazı Maitland Park'taki evde onlarla geçirmişti. Brüksel'deyken Komünistler Birliği'nin aktif üyesi cesur bir savaşçı olan Westphalen, Amerika'da geçirdiği uzun yıllar içinde önemli ölçüde değişmişti. Üstün yetenekli, akıllı bu insan uzun süre yalnız yaşamıştı. Tüm düşünce ve kaygıları kendisinde yoğunlaşmıştı. Bir zamanlar Jenny, Edgar'ın Lina Schöler ile evlenmesini istemişti. Ancak birbirlerine karşı ilgisiz olmamalarına karşın gerçekleşmemişti bu dilek. Edgar aile kurmakta kararsızdı. Lina Schöler ise boş bir umutla onun teklifini bekledi durdu. Böylece o da yalnız kaldı. Farkında olmadan ihtiyarladı, kendisini daima heyecanlandıran ve arzuladığı o duyguyu yaşamadan hep başkalarının aşklarının sırdaşı olmakla yetindi.